Arkadaşlar hepinize merhaba. Engelsiz Eğitim Projesi kapsamında yürütülen bilgisayar günlüğü eğitim programının bir 20 bölümünde daha sizlerle beraberiz. Bu bölümde geçen hafta başladığımız Outlook serisinin ikincisi ile devam edeceğiz. Ki bu seride daha çok yedekleme, kişiler ve yarayı içeri alma konularına ufaktan bir değineceğim. Çok uzun bir konu değil bu konu. Veri dosyalarını biraz tanımlamaya çalışacağım. Ardından Office Outlook için yardımı tekrar gösterip bundan sonra artık soru cevaba bırakacağım. Ortalama bir 30 dakika içerisinde bitmesini planlıyorum. Outlook 2016'da ve 2013 birbirine benzediği için iki sürüm referans alınacak bu anlatım için. İki tür çalışma stili var. Birincisi sunucu tabanlı çalışma. İkincisi de bilgisayar içerisinde çalışma. Sunucu tabanlı çalışma Exchange üzerinde oluyor ki Exchange'de tamamı Outlook'un tüm ayarları artık sunucunun kontrolünde oluyor. Hangi dosyaların içerisindeki hangi verilerin teslim edileceği vesaire vesaire sunucunun kontrolünde, sunucu yöneticisinin kontrolünde oluyor ki Microsoft'un verdiği size hesapların tamamı Exchange tabanlıdır. Bu da ne demek? Birçok ayarı Outlook'tan değiştirebilirsiniz ama ana güvenlik ayarlarını gidip Outlook.com üzerinden değiştirmeniz gerektiği anlamına gelir. Bir şirket içerisinde de bunların hepsinin IP panelinden yönetilmesi gerektiği anlamına gelir. Outlook'un kendi başına çalıştığı Gerundis çalışma modeli de şudur. IMAP Popish tarzı e-posta istancilerinin Popish sunucuda bir veri tutmak tamamı bilgisayarınıza depolanır ve gerektiğinde sunucuda ayarlar eşitlenir ve belli bir kotası vardır Pop için. IMAP'ta ise bütün her şey sunucu tabanlıdır. Verilerin bir kopyası aynı zamanda sunucuda durur. Bir kopyası da yansımasıymış gibi bilgisayarınızda durur. Bir müdahale, bir düzenleme yaptığınızda bu düzenlemeler sunucuyla eş zamanlı hale getirilir. Ama Popül'de gerçek zamanlı değil, yarı zamanlı bir çalışma türü vardır. İnternet bağlantısının az olmadığı dönemler esas olarak geliştirilmiş bir e-posta yönetim protokolüdür. Popiç. Ve bu Popiç protokolünde yaptığınız işlemler belli aralıklarla ya da internet bağlantısı tekrar güncellendiğinde uygulanır. Outlook'un çevrim dışı çalışabilmesini sağlayan hemen uzantısına bakıyorum. PST, Pırasa, Samsun, Trabzon. Nokta PST uzantılı dosyaları var. Bu dosyalar sizin Outlook'tan aldığınız ya da Outlook içerisinde yaptığınız kişiler, takvimler, randevular, görevler, anımsatıcılar, e-posta ekleri, e-postanın kendisi hepsini ve bu dosya yedekleme amacıyla da kullanılabilir. Ola ki bir gün Outlook silinir, yeniden kurulması gerekir. O aynı PST dosyasından veriler geri yüklenebilir. Bu bir kişiselleştirme, pardon. Bu bir yedekleme, arşivleme yöntemidir. Hemen şunu bir Outlook açıyorum. Sesi duyamayacaksınız. Farkındayım ama ben elimden geldiği kadar size buradaki iletişim kutularını yansıtmaya çalışacağım. Outlook 2016 diyorum. Şimdi dosya sekmesi yani menüye basıp D ya da Alt D Deniz yaptığımda ilk önce bilgi sekmesi tab'a basıyorum. Seçili hesap bilgi sekmesinden sonra seçili hesap düğmesine ulaşıyoruz. Ardından hesap ekle hesap ayarları bölümüne ulaşıyoruz. Burada bir esnaf ayarlarını tıklıyorum. Enter'a bastırdıktan sonra hesap ayarları iletişim kutusu geliyor. Tabii burada bütün hesap ayarları hepsi tamamen şey. Bütün hesaplarınızın olduğu bir yer. İki sekmeden, pardon kaç sekmeden olmuş? E-posta sekmesi, veri dosyaları, RSS akışları, SharePoint listeleri, internet takvimleri, yayınlanmış takvimler, adres defterleri sekmelerinden oluşuyor. Şimdi posta sekmesine bakalım. Var olan özellik sayfası diyor. Yeni, onar, değiştir, kaldır. Aşağı tuşu. Şimdi burada listede benim şu anda Outlook'a tanımlı olan e-posta adreslerim var. Bunlardan birini seçip hesabı onarabilirim ki onarmak dediğiniz işlem Outlook hesabı kurarken ki işlemleri tekrarlaması anlamına gelir. Değiştir, hesap bilgilerini güncelleyebilirim. Kaldır dediğimde hesabı buradan silebilirim. Veri dosyaları sekmesi de bu e-posta sistemlerinin çalışırken, mail alırken, mail verirken kullandığı dosyalardır. Bu hesaplar, birçok hesap kendi hesabını oluşturabilir. Kendi klasörünü, çalışma klasörünü oluşturur. Ama yedeklemek için bir tane kendi veri dosyanızın olması şart. Aksi halde yedekleme olmuyor. Oluşturduğunuz PST dosyasına da yedeklemeler yapılıyor arkadaşlar. Veri dosyaları sekmesinden yeni bir veri dosyası ekleyebilir ya da var olanı kaldırabilirsiniz. RSS akışları, RSS akışı ekleyebiliyorsunuz. SharePoint'ta ortak paylaşım noktası diyebiliriz. Şimdi burada aslında veri dosyaları sekmesinde çok da fazla yapacağımız bir şey yok. Önemli olan şimdi bizim asıl e-posta lazım. Yani kullandığımız kullanmak, yedeklemek istediğimiz e-posta hesabımızın sekmesine, yani klasörüne geçmemiz lazım. Bunun için de öncelikle klasör bölmesine lazım olan dosyayı seçmemiz gerekecek. Şimdi bir gelen kutusunu seçtim. Burada dışa aktar. Dışa aktar edebiliriz. Alt yumuşak G yapıp, hani sihirli deneyimiz var ya bizim, onu kullanarak alt yumuşak G yapıp dışa aktar diyerek dışa aktar. Bir saniye. Hemen bunun için gidip şuradan yardım alalım. Ofis yardımından yardım alalım. Outlook'la alakalı. Bu şekilde anlatımda da canlı canlı yardımı kullanmış oluruz. Ki önemli olan da budur arkadaşlar. Yardımda istediğiniz konuyu aramanız. Ne yazıyorum Google'a? Outlook. Yardım. Diyor. Çıkan sonuçlardan Outlook yardımına gidiyoruz. Bu bilgisayarla eğer varsayılan tarayıcı değişmişse buraya bastığınızda yardım sayfası açılmaz. Dolayısıyla ben genel her türlü ulaşabileceğiniz yöntemi söylemeye çalışıyorum. Arşivleme ve yedekleme diyoruz. Şimdi burada diyor ki bize hangisini kullanacaksınız diye artık 2016-2013'ü seçiyoruz biz. Dosya sekmesini seçin diyor. Seçelim. İçe dışa aktarı bulacağız. Evet, aşağı oklarla ağaç bitişleri aktarı teknesini seçtikten sonra burada bir takım seçenekler var. Neler? O ağaçlık yardımıyla diyor ki dosya teknesini seçin. Sirit'ten ağaç bitişleri aktar teknesini, yani pardon, içeri dışarı aktar teknesini seçin diyor. Bizde içeri dışarı aktar teknesi ağaç bitişleri aktarın altında. Bunu aşağı yukarı oklarla bulup enter'a bastıktan sonra seçenekleri görebiliyoruz. Neler var? Tekrar söylüyorum. Takma aç. Outlook veri dosyasını aç. İçeri dışarı aktar düğmesi. Buna basıyorum. İki tane bir sihirbaz açıldı. Burada diyor ki bir seçim kutusu var. Başka bir programdan ya da dosyadan içeri aktar. Dosyaya var. Bir kalender, yani bildiri anımsatıcı dosyası var. Bir RSS dosyasından içeri aktar diyor. OPML dosyası RSS akışları için. Buradaki tüm mevzular var arkadaşlar. Kişilere aktarma vesaire vesaire. Hatta şöyle şuna bakayım. Başka bir programdan ya da dosyadan içeri aktar dediğim zaman ne yapıyor? İleri diyorum. Outlook veri dosyası ya da virgül ayrılmış değerler diyor. Yedeklediğiniz PST dosyasını kullanabilirsiniz. Geri gidelim. Dosyaya ver dediğimizde bu seçim kutusu yukarı aşağı yukarı seçiyorduk. Outlook veri dosyasını seçip tüm yaptığımız ayarlarımızı PST dosyasına yedekleyebilir. Bu şekilde aynı az önce gösterdiğim şekilde geri alabilirsiniz arkadaşlar. Bu kişiler sekmesine geçtiğinizde biraz değişiyor. Hemen bir de kişiler sekmesine geçelim. Kontrol 3 ile. Kontrol 3'tü galiba. Evet, geldi. Kontrol 3 ile kişiler sekmesine geçtiğinizde biraz değişiyor. Burada içeri dışarı aktar diyelim. Aç dışarı aktar diyor. Burada içeri dışarı aktar diyorum. Ha evet, BCP dosyasını içeri aktar. Ya da dosyaya ver diyerek de BCP dosyası verebiliyorsunuz arkadaşlar dışarıya. Aynı şekilde Outlook.com ya da başka bir sunucu üzerinden kişilerinizi aldıysanız kişilerinizi bu şekilde de içeri alabiliyorsunuz. Buradan başka bir programdan ya da dosyadan al diyerek söz konusu kişilerinizi içeri alabilirsiniz. Hatta bununla alakalı yardım için şeye dikkatlice bakın. Office Outlook yardımına bakın. Çünkü orada Gmail'den ve diğer hesaplardan kişileri nasıl dışarı alabileceğiniz ve nasıl Outlook'a aktarabileceğiniz detaylı bir şekilde anlatılmış. Şimdi buradan biz de burada ben bu yazışmaları aktarmaya kalktığımda kişisel hesaplar da söz konusu olacağı için burada deşifre etmemek adına biraz temkinli davrandım o konuda. Ve tekrar söylüyorum arkadaşlar, profesyonel kullanıcılar için Outlook, günlük kullanıcılar için de Microsoft'un önerdiği Windows 10'daki posta uygulaması. Şimdi kişilerle çalışma diyoruz. Kişilerle çalışmada şöyle bir durum söz konusu arkadaşlar. Kişileri birden fazla yerden ekleyebilirsiniz. İletişim kurduğunuz kişiler daha önceden bir şekilde kendisi endeksliyor ama siz bir şekilde kişi oluşturabilirsiniz ya da geçen programda biraz orası karmaşaya gitmiş. Geçen programda bahsettiğim gibi bir göndericinin arayıcı kısmı, gönderen kısmındaki e-posta adresini sağ tık yapıp application'a basıp kişileri ekle diyerek de bu kişiyi ekleyebilirsiniz. Böylelikle kişileri oluşturup bir şekilde kişi arşivinizi genişletmeye başlıyorsunuz. Sonunda bu kişileri farklı yerlere aktarma ihtiyacı doğabilir ya da eğer ki bir mobil cihaz kullanıyorsanız bu mobil cihazın kişi rehber yedeklerine noktası. Outlook hesabı ise, Outlook uygulamasıyla ya da tanımladığınız Outlook uygulaması ise, bu kişilerini zaten kendilerinden Outlook.com üzerinden otomatik olarak görüyor. Bir Outlook.com hesabını kullanıyorsanız. Öyle ki kullanmıyorsanız, söz konusu kişileri Outlook.com'dan alabilirsiniz. Bu da Outlook.com'a gidip uygulama başlatıcıdan kişileri seçmeniz. Ve kişilerde de bir tane menü vardır orada. O menünün üzerine gelip yukarı aşağı yukarı görebilirsiniz. Odak modunu açmanız gerekiyor ekran okuyucunun. Ardından dosya sekmesinden dışa aktar bölümünü bulabilirsiniz. Böylelikle de Outlook.com üzerinden kişileri alıp indirdiğiniz dosyayı da buradan içe dışa aktar sihirbazından içe aktarabilirsiniz. Şimdi burada bir yedekleme senaryosu çok da söz konusu değil. Çünkü şöyle bir durum var. Ben Outlook'u aktif olarak kullanmadığım için yedeklenecek çok da fazla bir şey yok. Ama bunu nasıl test edebilir, şey yapabiliriz, kullanabiliyoruz mesela. Birden fazla hesap, aktif yazışma, takvim, randevu, ondan sonra görevler tanımlanmış da bu dosyaları sistemde herhangi bir arızaya karşı içerikse aktardan PST dosyasına aktarılmış olması gerekir. Ki aktarılması faydalıdır da. Çünkü bir problem olduğunda aynen veriler geri yüklenebilir. Otomatik görev noktasında bu var mı bilmiyorum. Yani ben araştırdım, kurcaladım, göremedim. Görebilen varsa bana bunu görebilir. Ve yedeklemeyi sürekli yapması adına. Arşiv mevzusu da tamamen PST dosyasında depolanan verilerdir arkadaşlar. Ulaşamadığınız dosyalar local update konumunda gizli bir yere depolanırlar. Bunlar da zaten sizin müdahalenize kapalıdır. Bunları düzenlemek yerine aynen sunucudaki verilerinizi düzenleyebilirsiniz. Çünkü oradaki dosyalar sunucudaki dosyaların bir kopyasıdır. Bilgisayar yansısıdır. Şimdi içi dışı aktar sihirbazı ile alakalı anlaşılmayan bir nokta var mı? Ben onu soruyorum. Sanıyorum. Hayır. Yeni oluşturma mevzusundan da hatırlayacaksınız arkadaşlar. Herhangi bir yerde kontrol ne yaptığınızda o bölümle alakalı yeni öğe oluşturma komutu verilmiş oluyor. Mesela kişiler sekmesinde kontrol ne yaparsanız, postada yaparsanız, takvimde yaparsanız, takvimle alakalı, posta alakalı, kişiyle alakalı ne gerekiyorsa onunla alakalı bir sekme, yeni öğe oluşturma komutu verilir. Rehber kişilerimi ben bir şekilde aktardım. Aynen bahsettiğim gibi kişileri yedekledim. Bu yedeği de alıp buradan VCP dosyasına açtık. Dosyayı aldım. Dosyadan veya programdan al diyerek ve oradan da aldığım dosyayı seçerek içeri aldım. Burada şöyle bir durum ortaya çıktı. Az önce de bahsetmiştim. Eğer bir bir maile kişi eklemek istiyorsak ne yapıyoruz? Ctrl Shift B yapıyorduk listede. Mail oluştururken kişi bölmesinde Ctrl Shift B yapabiliyoruz. Bir de az önce de bahsetmiştim. Pardon, az önce dedim. Geçen hafta da bahsetmiştim. Önemli hususlardan bir tanesi bahsetmeydi arkadaşlar. Bir e-posta içerisinde ben @'le başlayıp o kişinin adını yazmaya başlarsam o kişiden de bahsetmiş olurum. Ve bir takvimde bunu yapıyorsam, takvim gönderisinde bunu yapıyorsam, randevuda, görevde, yere yapılacaklar görünümünde bir şey oluştururken, bir öğe oluştururken bunu yapıyorsam, @'le beraber ondan bahsettiğimde de ne ortaya çıkıyor? Kişiden, kişi, o randevuda, görevli ya da o kişiyle beraber yapılacaklar. Yani toplantıyla ilişkili kişi arasına eklemiş oluyorum arkadaşlar. Kişiyle. Bu şekilde hatta et yazıp bunu birine göndermeye kalkışırsam, yani takvim gönderisini oluştururken o kişiden bahsedersem ve bunu e-posta olarak göndermeye kalkışırsam, bahsettiğim kişi de e-posta alıcıları arasında otomatik olarak ödenmiş oluyor. Şimdi birçok kişinin burada galiba Outlook'tan beklentisi basit bir mail işlemcisiydi. Arkadaşlar, basit bir mail işlemcisinden öte bir program, oldukça kapsamlı fonksiyonları var. Geçen hafta görünüm bölmesini yüklemediysem tekrar işlemek istiyorum, görünüm bölmesini. Aksi halde tekrar şey yaparız, çünkü oranın biraz kesintiye gittiğini düşünüyorum, görünüm bölmesinin. Şimdi görünümü alt M ile açtıktan sonra görünümü değiştirdim ise birden fazla görünüm seçmiş olabilirim. Görünüm ayarlarına girerek sıralama, gruplandırma stilini değiştiriyorum. Aslında burada göstermek istediğim o değildi. Şimdi girelim. Dizayn bölmesinde yapılacaklar çubuğu vesaire var. Eğer Outlook'u sadece bir amaç için kullanıyorsam ve biraz daha ekran okuyucumu rahat etmesini istiyorsam, yapılacaklar çubuğudur vesaire. Bu tip görünümleri, bu tip bölmeleri görünümden çıkarmamın faydası var. Bunu görünümden çıkarmak için de ne yapıyorum? Dizayn bölmesinden istediğim, çıkarmak istediğim görünümün üzerine gelip, kişiler bölmesi mesela, bunun üzerinde sağ tık yapıp, pardon, boşluğa basıyorum. Simge durumuna küçültülmüş. Kapalı cümlesini üzerinde görüyorum. Eğer işaretli demiyorsa Enter'a basıyorum ve bu şekilde bu görünümü, bu düzenleme stilini görünümden kaldırmış oluyorum. Böylelikle ekran okuyucunun daha rahat hareket etmesi için sade bir Outlook penceresi elde etmiş olurum. Yapılacaklar görünümü, kişiler, anımsatıcılar gibi bölmeleri bu şekilde kaldırırsam ortaya çıkan sonuç ekran okuyucunun daha rahat hareket etmesi olabilir. İçerişer aktarı anlattık. Görünümü anlattık. Peki sorabileceğiniz, sormak istediğiniz bir soru var mı arkadaşlar? Sesim geliyor mu? Yani geliyor olduğunu ümit ediyorum. Çünkü yoksa müdahale ederdiniz herhalde.
Yalnız Jaws'la anlatabilir misiniz? Jaws'un sesi gelmiyor da. Veya da ne bela?
Ya, ekran okuyucunun sesini aktarma noktasında bir takım sıkıntılar çektiğim için onu göndermedim, ama bir şey sormak istediğiniz bir soru varsa onunla alakalı kısa denemeyi gönderebilirim isterseniz.
Şu görünüm bir de anlatır mısınız?
Tamam, görünümü tekrar gösteririm. Bir saniye, onu bir kısa süre olacağı için hemen gönderebilirim. Hemen bir saniye daha bekliyorum sizi. Şuradan.
Hız 95. Hız 70.
Ses geliyor umarım. Gelir
mi? Evet, geliyor.
Kişiler artık bir...
Tamam. Şimdi Alt M yaptığımda bir saniye şöyle yapalım.
Şerit sekmeleri kontrol sekmesi. Görünüm sekme sayfası seçili
evet,
alt.
Görünüm sekmesindeyim. Kontrol sağ sol oklarla dizayn bölümler arasında gezeceğim.
Geçerli düzenleme araç çubuğu. İleti ön izleme bölme düğmesi geçer. Düzenleme araç çubuğu. Klasör bölmesi bölme düğmesi
evet.
Alt.
Bahsettiğim bölüm burasıydı. Dizayn bölmesi. Buradan herhangi birini tap ya da shift tapla seçiyorum.
Düzen araç çubuğu. Yapılacaklar çubuğu bölme düğmesi geçer.
Mesela yapılacaklar çubuğu. Boşluğa basıyorum. bir dakika.
Yapılacaklar çubuğu. Yapılacaklar.
Bir daha tekrar okudunun acizliğine uğradım.
Masaüstü liste. Neyle?
Şu an ısınma sıkıntısı olduğu için makinede.
NVD ağ açılıyor. Lütfen bekleyin.
Genişleme yapmıyor.
NVD ağ aplikasyon iletişim kutusu.
Tamam,
kişiler artık kişiler artık veri dosyası artık.
Evet. Görünüm.
En kişiler artık veri.
Buradan IP tepki verdi.
Geri yüklene. Taşı geç pencere büyüklüğü simge durumuna ekranı kapla geçer size. Sistem alt menü.
Geçersin. Görünüm. Şimdi dediğim gibi orada ben yapılacaklar bölmesinin üzerinde boşluğa bastığımda aşağı yukarı gezerken aşağı açılır menü açılıyor orada. O aşağı açılır menü de aşağı yukarı okularla gezerken bana simge durumuna küçültülmüş, kapalı ya da genişletilmiş gibi bir takım seçenekler çıkarıyor. Sadece okuma bölmesinin ve klasör bölmesinin orada olmasını istiyorum. Klasör bölmesinde okuma bölmesine dokunmuyorum. Klasör bölmesini de aşağı yukarı okularla simge durumuna küçültülmüş hale getiriyorum. Diğerlerini de üzerine basıp aşağı yukarı okularla kapalı konumuna getirip eğer işaretli demiyorsa ekran okuyucu enter'a basıp üzerinde bu görünümleri output penceresinden kaldırmış oluyorum. Tamam mıdır? Daha açık
bir şey olsun. Teşekkür ederim. Sağ olun. Tamam. Sağ olun.
Başka soru?
Sentez çıkı. Hopa.
Soru var mı diye bekliyorum ama. Eğer arkadaşlar soru yoksa haftaya donanım konusunda görüşmek üzere. Çünkü donanım konusu oldukça geniş ve hareketli geçeceğini düşündüğüm bir konu. Bir bilgisayar alırken nereye dikkat edilir veyahut da bilgisayar fazla ısınıyor, ne gibi sorunlar olabilir. Bunları ele alacağımız bir konu olacak. Öyleyse haftaya görüşmek üzere.